Değerli dinleyiciler, insan ve cin şeytanlarının şerrinden Rahman ve Rahim olan Yüce Rabbimize sığınarak sözlerime başlarken yine Yüce Rabbimize hamd eder, onun Resulüne salat ve selam ederim. Bugünkü kavramımız Kur'an'da sık sık söz edilen, hitap edilen ya eyyühen nas diye hitapta bulunan insan çoğulu nas kavramı nedir? Bu konuda sizlere bilgi vermeye gayret edeceğim. Nas ya da insan kelimelerinin anlam ve mahiyeti üzerinde durarak konumuza girmiş olalım. Nas bildiğiniz gibi insan kelimesinin çoğuludur. İnsanlar, halk demektir. Kur'an-ı Kerim'de 240 yerde geçer. İnsan da aynı zamanda ins ve ünas sözcükleri de 88 ayette geçtiğini görürüz. İnsan kelimesinin sözlük anlamına gelince insan kelimesinin kendinden türediği kök olarak İki sözcükten söz edilir. Bunlardan birisi üns kelimesidir. Üns, ünsiyet, yakınlık demektir. Bu yakınlık, yaklaşma duygusu. Bir yandan hem cinsleriyle bir arada yaşama durumunda olan insanın başka insanlara karşı yakınlığı, diğer yandan da Allah'a bütün varlıkların üstünde olan yakınlığını ifade eder. İnsan kelimesinin bir de nesi, unutmak fiilinden geldiği söylenir. Bu durumda insan unutkan varlık demektir. Kur'an'da insandan yani Adem'den söz edilirken Taha suresi 115. ayetinde andolsun önceden Adem'e ahit verdik de unuttu ve onu azim sahibi bulmadık buyurulmaktadır. İşte burada da insanın unutma özelliğine dikkat çekilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de insan 240 yerde geçtiğini söyledik. İnsan kelimesi 65 yerde, ins kelimesi 18, ünas kelimesi de 5 yerde geçer. Yine insan anlamındaki abd ve ibad kelimeleri 130, beşer kelimesi de 37 yerde, beni Adem ifadesi de 7 yerde geçmektedir değerli dinleyenler. Kur'an-ı Kerim insanlara gönderilen bir kitaptır. Kur'an'ın ekseninde, merkezinde insan vardır. Her ayet insanla ilgilidir. İnsanı en iyi tanıyan onun yaratıcısı olduğundan, kullanım kılavuzu şeklinde insanın nasıl yaşaması gerektiği o kitapta öğretilir. İnsanın nasıl bir varlık olduğu yaratıcı tarafından tanımlanır. İnsan kimdir? Nasıl bir varlıktır? Yeryüzüne nereden gelmiştir? İnsan nereye doğru gidiyor? İnsanın bu dünyada görev ve sorumlulukları var mıdır, varsa nelerdir gibi sorular, insan aklını meşgul eden sorular olmuştur. Felsefi akımlar, izimler, dünya görüşleri hep bu sorulara cevap vermek zorunda kalmışlar. Her biri filin tümünü değil de bir tarafını görebilmişler, tarifleyebilmişlerdir. Şüphesiz ki insan kendisinin nasıl bir varlık olduğunun cevabını verdiğinde aynı zamanda İnancını da seçmiş oluyor. Her şeyde dengeyi esas alan İslam, insanı tarif ederken de bu denge esasına göre tarif etmiştir. İslam inancına göre insan, beden ve ruhtan oluşan, düşünen, şuurlu, iman ve ilim sahibi bir varlıktır. İnsan, Allah'ın yeryüzüne lütfettiği üstün yapıcı yeteneklere sahip, fakat organik ve biyolojik yapı bakımından da zayıf olan bir varlıktır. İnsanın iki yönü vardır. Birisi beşer ve Adem kelimelerle karşılanır. Kur'an-ı Kerim'de iblisin Adem'e secde etmeyi reddetmesi üzerine Allah'ın ona şöyle dediği aktarılır. Sad suresi 75. İki elimle yarattığım şeye seni secde etmekten alıkoyan nedir? Bu ayet-i kerimede Allah'ın iki elimle yarattım demesi insanın yapısındaki iki temel ögeyi açıklayabilir. Kur'an'da yalnızca insanla ilgili olarak böyle bir ifade kullanılır ki bu ifade insanın ademiyet ve beşeriyet yanlarını ortaya koyduğunu düşünüyorum. Ademiyet yapısı insanın ruh yapısı, manevi tarafı, meleki yönüdür. Beşeriyet yapısı ise insanın dış yapısı, toprak yönü, fiziki özelliklerini ifade eder. Müşrikler insanı sadece bir beşer olarak kabul etmeye ve yalnız zahiri, fiziki, görünen niteliklerle ele almaya meyillidirler. Günümüzde batı kültür ve uygarlığı, insanı hayvanlardan bir hayvan,
ve yeme içme, uyuma ve nefsi arzulara ihtiyaçtan ibaret bir varlık olarak değerlendirir. Halbuki insan yalnız beşeri, fiziki yönüyle değil, ruhi, manevi yönüyle bir bütün insandır. İnsanın hayvanlardan farkı ve üstünlüğü gerçek anlamda ademiyet yönüyledir. Beşeriyet yönüyle değil. Ademiyet insanın tefekkür ve irade sahibi olma özelliğini belirtir. Bu ademiyet vasfına sahip olan insanın önünde melekler secdeye kapanmıştır. Eski Yunan'dan belki de daha eski zamanlardan beri cahili bir bakış açısının çarpıklığından dolayı insana sadece maddi, beşeri, fiziki yönü hep öne çıkarına gelmiştir. Ve heykel yapımında atletik vücutlu insanlar, jimnastiğe aşırı önem verilmesi, hep bu beşeri yönün bir tezahürü ortaya çıkmasıdır. Günümüzde de kısmi farklılıklarla da olsa insana bakış yine bu kadim cahiliyenin çarpık gözlüğünden değerlendirildiğini görürüz insanın. Bugünkü insanın bakışına göre de insan için şişmanlık en büyük bir derttir. Özellikle kadın cinsi için. Bir taraftan çeşitli gıda ürünleri reklamla teşvik edilirken günümüzde çeşitli medya organlarında. Diğer yönden zayıflık çok modadır. Teknolojik kolaylıklar insanı hareketsiz bıraktığından çağın bir handikapıdır kilo almak bir bakıma. Zayıflama için spor aletleri ve diğer araçlar büyük bir sektör oluşturmuştur günümüzde. Zayıflatma sektörü yanında güzellik salonları, makyaj malzemeleri, sahil turizmi, bronzlaşmış bir beden vesaire, vücut ölçüleri filan. Ve ne yazık ki artık Anadolu'nun bir takım ilçelerinde bile kuaförler, güzellik salonları bu anlayışın bir tezahür olarak ortaya çıkmış. Bugünkü insanın tek hedefi zayıf bir beden ölçülerine sahip olabilmek. Yani insanın beşer yönünün öne çıkarılması propagandasının altında kalmış ezilmişlik psikolojisi. Cahiliye insanı maddesiyle değerlendirirken resullerin, tebliğcilerin kendileri gibi beşer olmasını da kabullenemez ve melek peygamber, beşer olmayan elçi isterler. Arap müşriklerinin bu tavrı günümüz cahiliyesinde de yerini korumuştur. Ne gibi? Hoca ve hacıların beşeri özelliklerinden, dünyevi faaliyetlerden el çekmesi, rahip hayatı yaşaması istenir. Melek hocadır istenen, inzivaya çekilmiş, kendilerine birazcık benzeyip ufak tefek bir takım beşeriyet yönüyle hata işlemiş olsa, onların gözünde şeytandır da onlar. Çünkü onun beşer olmaya hakkı yoktur, melek gibi yaşamalıdır. Melek gibi yaşamıyorsa o bir şeytandır, bu anlayışa göre. İşte topraktan yaratılan insanın beşeriyet yanı, Kur'an'ın ifadesiyle unutkanlığının, nankörlüğünün, aceleciliğinin, haklı ya da haksız tartışmayı pek sevmesinin, bilgisizliğinin, zalimliğinin ve zayıflığının bir sembolüdür. Bu olumsuz nitelikleri bastıracak olan da insanın ademiyet yanıdır. Manevi duyularıdır, kalbidir. İnsan sadece beşer olarak kalmamalı, beşeriyetini ademiyetinin emrine vererek ilk yetkin halini kazanmaya çalışmalıdır. Kur'an'da yetkin hale ahsen-i takvim, en güzel kıvam, en güzel yaratılış denirken, insanın bu yetkinlikten, olgunluktan bütünüyle uzaklaşmış ve hayvanlaşmış, yani beşeriyete yuvarlanmış haline de esfeli safiliğin, alçakların alçağı denir. İnsanın beden ve ruhtan oluştuğunu belirttik değerli dinleyenler. Bedenin aslı bildiğiniz gibi topraktır. Kur'an'ın açıkladığı bu gerçeği modern ilimler tasdik ve teyit edip de doğrulamaktadırlar. Kimyasal analizleri, tahliller yapmakta. Bundan madenlerin, elementlerin insandan da bulunduğu bugün tespit edilmiştir. İnsanın ruhu ise görünmeyen, onun manevi yönünü oluşturmaktadır. İnsanın ruhu olduğu aşikardır. Bu gerçek ölüm halinde özellikle kendini ortaya koyar. Diri ile ölü arasındaki fark, diride ruhun bulunması, ölü bedende ise bulunmamasıdır. Uyku da bir anlamda küçük bir ölüm gibidir. Uyku halinde ruhun insanı bir an için terk edişi de ruhun varlığıyla ilgili bize kesin bir bilgi verir. Batı dünyasında ruhçuluk spiritüalizm de yanlıştır. İnsanı yine diğer yarımıyla tanımlamaktadır. İnsanı sadece maddi yönüyle beşer olarak tanımlamak nasıl bir ifrat ise bu da bir tefrittir. Yani insan sadece beşerdir demek ya da insan sadece ruhtur demek hepsi birer yanlışlık oluyor. Bir elmanın yarısından söz ediliyor. Halbuki yarım elma olmayacağı gibi yarım insan olmaz. Yani bedeni reddetmek Hint ve Doğu mistisizminde önemli olabilir. Nirvana'ya ulaşmak için Hint fakiri ateşte yürür, çivili yatakta yatar, çarmıha gerilir, aç susuz yaşar, netice olarak inzivaya çekilir. Yani ruhunu yüceltmek ister. Ne yazık ki tasavvuf da etkilenmiştir bu anlayıştan ve nefsini yani maddesini, bedenini, arzularını temsil eden duyguyu öldürmek, tek yönlü insan olmak bu değerlendirmede egemen olan bir faktördür. Bedeni zevkleri, nefsi çirkin görüp dünyayı leş sayan, sosyal hayatı zalim ve kafirlere bırakan bir lokma bir hırka anlayışı. Evet, dövene elsiz, sövene dilsiz olma gereğini duyma, tahrif edilmiş Hristiyanlardaki gibi bir yüzüne tokat vurulursa diğer yüzüne çevirme tavsiyeler. Zalim yöneticilerden de dolaylı teşviği var mıdır bilinmez bu anlayışı ama en azından şikayetçi olmadığı, hatta ezilmeyi kabul eden insanları yönetmenin rahatlığını duydukları da yadsınamaz. Halbuki İslam'ın ölçüsü bellidir. Nefsinin de senin üzerinde hakkı vardır ölçüsü. Devamlı oruç tutmak isteyen, evlenmeyip hadım olmayı arzulayanları kınayan ve bunu reddeden bir dindir İslam. İslam orta yol, vasat ümmet, aşırılıklardan uzak fıtrat dinidir. İnsan bedeniyle evet hareket eder ve algılar, ruhuyla da idrak eder, düşünür, bilir, sever, nefret eder, sevinç ve üzüntü duyar. İnsanın bütün iç dünyası, manevi görünmeyen aleminin faaliyetleri hep onun ruhunun faaliyetleridir. Ruh Allah'ın sırlarından, gizliliklerindendir. İnsanın onun esrarına vakıf olması mümkün değildir. Ruh Allah'ın katındandır. Onun hakkında insana verilen pek az bilgidir. İnsan kompleksini oluşturan beden ve ruh unsurlarının kendilerine has bir takım ihtiyaçları vardır. İnsan bunları elde etmek için gayret eder. Maddi unsuru yani bedeni, yeme, içme, uyuma, nefes alıp verme gibi maddi ihtiyaçlarını gideremediği zaman rahatsız olduğu gibi, manevi unsur olan ruh da ihtiyaçlarını gideremeyince muzdarip olmaktadır. Ruhun ihtiyaçları Rabbini zikredip Rabbine ibadet etmesi, kendisinden geldiği ilahi merciye doğru yol olmak ve ona yaklaşmak için gerekli çabayı göstermesi gibi ruhi gıdalardır. Her iki unsurun ihtiyaçları ve beslendikleri gıdalar birbirinden tamamen ayrıdır. Ruhi gıdalar olan zikir ve ibadetler, yalnız başına bedeni besleyip ayakta tutamadığı gibi, bedenin ihtiyaçları olan maddi gıdalar ve zevkler de hiçbir zaman ruhu sağlıklı bir ortamda tutamaz. Onu mutlu ve huzurlu edemez. Rad suresi 28. ayeti mealen, İyi bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle yatışır, huzur ve rahat bulur. Allah'ı zikretmek, Allah'ı anmak, Allah'ı gündeme getirmekle. Evet. Huzur, mutluluk, mutmainlik, tatmin duygusu maddi bir şey değil, manevidir. Gıdası da manevi olacaktır. Allah insana hem fucuru, günaha ve kötülüğe meyletmeyi, hem de takvayı, günahlardan korunmayı ilham ettiği için insan, bir taraftan melek tabiatına, bir taraftan da hayvan tabiatına sahiptir. Ama İslam fıtratıyla yaratıldığından, akıl ve vicdan ve güzele meyil gibi nimetlerle donatıldığından dolayı insan, Allah'ın kitap, peygamber, hidayet gibi lütuflarından dolayı hayra, iyiliğe, güzelliğe, meyilli, önceliklidir. İnsan kendi fıtratının özelliklerini muhafaza ederek Rabbini zikredip ibadet ederse meleklerden olan üstünlüğü korunmuş olur. Ama melek tabiatını kaybedip yalnız maddi ihtiyaçlarını tatmin etmeyi düşünürse hayvanlar seviyesinde bir mahluk olur. İnsan bağımlı bir varlıktır. annesine, çevresine, toprağa, dünyaya ve ahirete olan bağlarıyla birlikte doğmaktadır. Doğmasındaki dahli ne kadarsa ölmesindeki dahli de o kadardır. Ne doğuşuna kendisi karar verebilir, ne ölümüne, ne de doğumundan ölümüne kadarki gelişim ve değişim sürecine. Bütün bunlar kendisi dışındaki bir karar merkezince belirlenip icra edilir, uygulanır. Onun hayatın değişmez yasalar dediğimiz bu ilahi kanunlara uymaktan başka yapacağı bir şey yoktur. Kaderin bilinmeyen cazibesi, esrarengiz ve sırlı gelecek, meçhuller, heyecanlar hayatın hep bir tadıdır. Sıkıcı değil, makine ve bilgisayar değil, harika bir canlıdır insan. İnsan muhtaç bir varlıktır. Yardıma, bakıma, besine, suya, bir başka insana, anneye, babaya, toprağa, göğe, sevgiye, terbiyeye, bilgiye, görgüye, çevreye ve daha birçok şeye muhtaç bir varlıktır. O bu ihtiyaçlarından bazılarına daha doğar doğmaz, bazılarına ise doğal gelişimini tamamladıkça gereksinim duyar. Çünkü insan değişerek gelişebilen bir varlıktır. Acizlik, sosyalliği, yani birbirine ihtiyaç duyma ve yardımlaşmayı, zayıflık da kulluğu, yani Allah'a kesin muhtaçlığı ve ona ibadeti meydana çıkaracaktır. Bu ihtiyaçlar bir yönüyle zayıflığın, diğer yönüyle huzur ve faziletin birer göstergesidirler. İnsanın diğer canlılara ortak yönleri de vardır. Görülebilen tüm canlılar beslenirler. Hücrelerden oluşmuşlardır, hareketlidirler, büyürler, çoğalırlar, solunum ve boşaltım yaparlar, aynı yaratıcının aynı kanunlarına muhataptırlar, yaratıcı ve Rableri aynı, hepsi onun kullarıdır. İnsan, insan olma özelliğini, iman etme özelliği dolayısıyla kazanmıştır değerli dinleyenler. Çünkü insan akıl ve kalp sahibidir. Hayvanların akılları ve gönülleri olmadığından iman etmekle yükümlü, sorumlu değildir de. Ama Allah'a isyan da etmez hayvanlar. Kendi yapılarınca Allah'a kulluk yaparlar, Allah'a ibadet ve itaatten de çıkmazlar. İşte yukarıda sayılan maddelerden insana özgü olan ve insanı hayvandan ayıran en büyüğü imandır. İman, çünkü insan gücü sınırlı, bağımlı ve muhtaç bir varlıktır. Kendinden daha güçlü olan, kendisi gibi bağımlı ve muhtaç olmayan birinin yardımı olmadan yaşayamaz. Güçsüzlüğünü, bağımlılığını ve muhtaç olduğunu her fark edişte bağlanacak, inanacak, güvenecek, sığınacak, tutunacak ve barınacak birini arar. İnsanı hayvandan ayıran diğer önemli özellik ise ilimdir. İman ve ilim sayesinde insan kendi hür iradesiyle Allah'a kulluk yaparak en güzel biçimdeki yaratılışına uygun bir hayat yaşayabilir. İman, ilim ve ibadetten uzak insan ise varlıkların en aşağısı, en adisi olur. Demek ki insana yaraşan ilim, iman sahibi olması, ilim sahibi olması ve ibadet yapar olması. İnsanın yine bazı özelliklerini sıralarsak şöyle diyebiliriz. İnsan bilinçli bir varlıktır. İnsan seçme yeteneğine sahip varlıktır. İnsanın üretme, icat etme özelliği vardır. Ve insan meraklı bir varlıktır. İnsanlar canlılar içinde en meraklı yaratıklardır. Hatta tek meraklı yaratıktır da diyebiliriz. Çünkü hayvanların herhangi bir şeye yönelmeleri meraklarından değil, içgüdülerinden kaynaklanır. Oysa insan merakı sayesinde tabiatı keşfeder, kendisini keşfeder. Bugün ulaşılan teknolojik gelişmenin ve sosyal bilimlerin temeli insanın tabiatı ve kendisini merak etmesine dayanır. Kur'an-ı Kerim'de insan gerçeği iki şekilde ele alınır değerli dinleyenler. Bir, insanın olumlu özellikleri, bir de insanın olumsuz, menfi özellikleri. Şimdi insanın olumlu özelliklerini şöyle bir listeleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'i bu gözle okuduğumuz zaman bunları zaten tespit edersiniz. Biz sadece bir hatırlatma yapıyoruz. Mesela insan yeryüzünde bir halifedir. Yine insan çok büyük bir ilmi kapasiteye sahiptir. Çünkü Allah ona kendi ilminden öğretmiştir. İnsan Allah'ı tanıma kabiliyetinin de fıtratında yaratılmıştır. Bunun için küfür ve inkar insanın fıtri tabiatından bir sapmadır, bozulmadır. Yine insanın özünde, hayvanda ve bitkide bulunmayan büyük bir güç vardır. İnsan hem maddedir, hem mana, hem cisimdir, hem ruh. Hem fiziktir, hem fizik ötesi. İnsan halife olduğu gibi Allah'ın emanetinde taşımaktadır. Ve o ölçüde de insan sorumludur. O yeryüzünü kendi çaba ve girişimle imar edeceğine dair Rabbimize söz vermiştir. Yine insan ahlaki vicdana sahiptir. İyiliği ve kötülüğü seçme kabiliyetine sahip, iradeli bir canlıdır. Saadeti, mutluluğu ya da şekaveti, mutsuzluğu seçmede serbest bırakılmıştır. İnsan özünde şeref ve yüceliği taşır. Allah onu diğer varlıklara nazaran daha üstün yaratmıştır. Fakat kendi üstünlük ve şerefini seçmezse aşağılığa ve esarete düşer. Yine insan kendisini yaratan Allah'ı hatırlama kabiliyetine sahiptir. Allah'ın yüce varlığını kavrar, ona yalvarmak için diğer tüm arzularından vazgeçer. İnsan yeryüzündeki bütün nimetler onun için yaratılmış bir varlıktır. Diğer yaratıklar hep onun hizmetine verilmiştir. Yine insan Allah'a karşı sorumludur. Yalnız Allah'a ibadet eder, ona kulluk edip onun emrine itaat eder. İnsanın müsbet yanı. Tabi menfi yanda Allah'ın dışında bir başkasına itaat etmesi, kulluk etmesi. İnsana yaratılış gayesi öğretilmiştir. Allah'ı unutursa kendisini de unutmuş olur. Allah'ı unutan insan yeryüzünde şaşırmış bir varlık haline gelir. Yine insan yalnız maddi meseleler için çabalayıp maddi yönünü tatmin edemez. O Allah'ın rızasını hedeflerin en yücesi olarak seçer. Yalnız onun rızasını kazanmak için çabalar. Şimdi Kur'an-ı Kerim insanın bir de olumsuz yönlerini bize anlatır. Neymiş bu insanın olumsuz yönleri diye şöyle bir hatırlatırsak değerli dinleyenler, insan kendisini tanımazsa zalim ve cahil kalır. Bazen Allah'ın nimetlerini görmezlikten gelerek nankörlük yapar. İnsan bazen kendini yeterli zanneder, sanar, Allah'a ihtiyaç duymadığı anlayışıyla tuğyan eder, azar, taşkınlık yapar. İnsan işlerinde çoğu zaman acelecidir. İnsan zorluklarla karşı karşıya gelince Allah'ı hatırlar. Zorluklar geçip gidince sanki hiçbir olay olmamış gibi de Allah'ı unutur. Bunlar insanın menfi özellikleridir. Allah'ın keremini unutarak cimrileşebilir. İnsan hırs ve ihtiraslarla donatılmış bir varlıktır. Bu özelliklerini terbiye etmezse, baskı altına almazsa öyle kalır. Ama Kur'an'la terbiye ederse hırsını, ihtiraslarını kontrol altına alabilir. İnsan eğer kötülük görürse inler, sızlanır, bağırır ve yardım ister. Eğer kendisine bir nimet verilirse de cimrilişi verir. Ve insan neticeten zayıf yaratılmış, aciz bir varlıktır. Görüldüğü gibi değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'e göre insanın iki ayrı cephesi yönü vardır. Hayır ve şer tarafları. Kur'an-ı Kerim'de sayılan iyi, üstün özellikler ve kabiliyetler insanın özünde potansiyel olarak mevcuttur. İnsan bunları açığa çıkarmak ve kuvvetlendirmekle görevlidir. İnsandaki zalim, cahil, nankör oluş gibi olumsuz özellikler insanın fıtratında var olan ve dışa yansıması mümkün olan niteliklerdir. Ama bunlar potansiyel olarak insanda kendisinde vardır. İnsan selim fıtratını bozmadıkça bunlar dışa yansımaz. Mesela insanın cahil ve nankör olaşı, emaneti yüklenmeyi kabul edişinden dolayı değil, emanetin gereğini yapmamasından kaynaklar. Ancak iman ve takva ile insandaki kötü özellikler bastırılır, güzel vasıflar ortaya çıkar ve gelişir. Eğer iman olmazsa bütün bu iyi kabiliyetler nefsi emmarenin hakimiyetine geçer ve insan Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen kötülüklere esir olur. Yani insan gerçekten iman edince insanlaşır. İmansız insanın, salih ameli olmayan insanın noksan olup, insanlığının noksan olup, ihtiraslarla, sömürcülükle, cimrilik ve kan dökücülükle insan vahşi hayvanlardan daha da vahşileşir. Yine insan ile diğer canlılar arasında bir takım farklar vardır değerli dinleyenler. Bunları da değinirsek şöyle. İnsanın bilgisi hayvana göre çok geniş, arzu ve istek ve idealleri de yücedir. Yine hayvanlar tabiatta hisleriyle, içgüdüleriyle bakarlar. İnsan ise tabiatı merak eder ve hayvanlar da dahil tüm tabiatı Allah'ın izin ve güç verdiği ölçüde denetim altına alır. Hayvanların tabiata ilişkin bilgileri yüzeyseldir. İnsanın tabiatı incelerken varlıkların ve olayların iç yüzüne inmeye, olaylar arasında ilişki kurmaya ve bunların gerisindeki arka plandaki gerçeği keşfetmeye çalışır. Hayvanların istekleri ve arzular sadece kendilerine aittir. Hayvan, içinde yaşadığı hayvan topluluğun veya tüm hayvan aleminin istekleri ve mutluluğu için değil, sadece kendisi için yaşar. İnsan ise önce kendisinden başlayarak ailesi, akrabası ve komşusunu düşünür, yaşadığı toplumu, milleti, neticede bütün bir insanlığı, bütün bir dünyanın mutluluğu için çalışır. Hayvanlar tabiat şartlarının zorlaması ve hayati tehlikelerin dışında bulundukları yerden başka bölgelere göç etmezler. İnsan ise böyle bir zorlama olmaksızın merak eder, seyahat eder, tarihi ve turistik yerleri gezer, ülkesinin dışına çıkar, ticari işler yapar. Hayvanların kendi geçmişlerini, türünü veya hayvanlar aleminin geçmişini bilmediği gibi geleceğiyle ilgili hiçbir tahmini yoktur. İnsan ise kendi geçmişini, insanlığın ve kainatın geçmişini araştırır ve geleceğiyle ilgili endişe, telaş ve umut taşır. İnsan aklıyla hareket eder, iradesini kontrol altına alır, hayvan ise içgüdüleriyle hareket eder. İnsan iman eder, sorumluluk yüklenir. Hayvanların böyle bir sorumluluğu yoktur. İnsan gerek fiziksel gerek ruhi açıdan eğitime muhtaç olan bir varlıktır. Dünyaya geldiğinde güçsüzdür, korumaya muhtaçtır. Beslenme, yürüme, konuşma, kendini koruma, çevresiyle ilişki kurma gibi konularda bilgi, beceri ve yeteneği yoktur. Hayvan ise dünyaya geldikten çok kısa bir süre sonra bu özelliklerini kullanılabilecek kapasitede özelliktedir. İnsan yeteneklerini geliştirebilmesi için bir eğitime ihtiyacı vardır. Hayvanlar ise yeteneklerini doğumla beraber kazanmış olurlar. İnsanın eğitilebilir özellikleri vardır. Bunlar nedir? Zekadır. Anlatma ifade yeteneğidir. Ellerinin yapısı ve vücudunun dik durması, öğrenme ve yeni denemelerde bulunma yeteneğidir. Mesela zeka dedik. İnsanın yüksek bir zekası, karmaşık bir merkezi sinir sistemi vardır. İnsan düşünebilen, yargıda bulunabilen tek varlıktır. Yine insanın evet anlatma yeteneği var dedik. İnsan çok değişik sesler çıkarır. Bu sesleri bir araya getirerek cümleler kurar. Bu cümleleri bir takım sembollerle anlatır. Şiirler söyler. Güzel şarkılar besteler. Hep işte insanın bunlar bir ifade yeteneğidir. Güzel resimler yapar. Renklerdeki kabiliyetini gösterir. Vesaire. Ellerinin yapısı ve vücudunun dik durması, insanın eli yapısı itibariyle her biçimde ve boyutta cismi tutma ve kullanmaya elverişli olarak Allah tarafından yaratılmış, düzenlenmiştir. İki ayağı üzerinde dimdik durması, ellerinin boş kalmasına, bu sayede üstün ve yapıcı bir varlık olmasına yarar. Öğrenme ve yeni denemelerde bulunma yeteneği de insanı daima amaçlı ve amaçsız olarak çevresinde olup bitenleri, eşyayı dikkatle gözlemleme, inceleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir. İnsanda daima yeni şeyler üretme arzusu vardır. Evet. İnsanın menşei oluşumu konusuna da kısaca değinerek sözlerimizi devam ettirirsek değerli dinleyenler. Hayatın ve insanın başlangıcı meselesi bilginleri, filozofları, her tipten birçok insanı düşündüren ciddi bir mesele ola gelmiştir hayatın başından bu yana. Kimileri insanı tabiatın yarattığına, kimileri hayvandan evrimleşerek türediğine inanmaktadırlar. Tüm vahiy kaynaklı dinlerin ki asıllarının hepsi İslam'dır. Özel olarak İslam dininin insanın kökeni konusundaki görüşü bellidir. İslam'ın incine göre Allah insanı topraktan yaratmış. Ona kendi ruhundan üfleyerek can vermiştir. Buna göre insan da dahil tüm varlıklar Allah tarafından yaratılmıştır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam Allah tarafından yaratılmıştır. Bu yaratılış bir anda değil, aşama aşama gerçekleştirilmiştir. Şimdi bu aşamaları Kur'an ifadeleriyle açıklarsak, birinci aşama toprak, türaptır. Fatır suresi 11. Allah sizi topraktan yarattı buyrulur. İkinci aşama çamur, yani tin. Enam 2. O Allah ki sizi çamurdan yarattı. Üçüncü aşama çamurun özü. Min sülaletin min tin. Ant olsun ki biz insanı çamurun özünden yarattık. Müminin suresi 12. ayet. Dördüncü aşama yapışkan çamur. Tin-i lazib. Şüphesiz biz onları yapışkan çamurdan yarattık. Saffat 11. Beşinci aşama şekillenmiş karabalçık. Hame-in mesnun. Ant olsun ki biz insanı kuru çamurdan, şekillenmiş karabalçıktan yarattık. Hicr suresi 26. Ve altıncı aşama kuru çamur salsal. İnsanı ateşte pişmiş gibi kuru çamurdan yarattık. Rahman 14. Ve yedinci aşama insan şekline koyma ve ruh verme. Onu, Adem'i düzenleyip insan şekline koyduk. Evet. Kur'an insanın yaratılması ve halifeliği konusunda da söz eder. Bunları Bakara suresinde ve Araf suresinde anlatılır. Diğer yerlerde de buna anlatıldığı görülür. İnsanın yaratılışı konusunu devam ettirelim değerli dinleyenler. Allah'a inanmadıkları için insanın Allah tarafından yaratıldığını da kabul etmeyen maddeciler, insanın tabiattan geldiğini, yani insanı tabiatın yarattığını iddia ederler. Kör ve şuursuz bir tabiatın nasıl yaratıcı olabileceğini ise bir türlü izah edemezler. Hiç değilse kendilerini kandırmak için bir yaratıcı bulma ihtiyacıyla tabiata yaratmada yardımcı olacak tesadüfler de ortaya atarlar. Tabiat ve tesadüfün yaratıcı olamayacağını anlamak için aslında çok zeki olmaya bile gerek yoktur. Zaten aklı başında hiç kimse bu iddialara meyletmez. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Tin Suresi 4. ayeti meali şöyle. Muhakkak ki biz insanı en güzel şekilde yarattık buyurulur. İman ve akıl gibi özelliklerle hayvandan çok farklı olan insanın temel özelliklerini görmezden gelerek insanı hayvan diye tanımlayan batılılar çok yanlış yapmışlardır. Bunlar insana insandan bir ata yakıştıramadıkları gibi insanı konuşan hayvan, düşünen hayvan gibi hayvan olarak ifade etmek isterler. Bu yaklaşım insanı sömürmek, istedikleri gibi gütmek ve onu hayvanlaştırmak, sürüleştirmek ihtiyacından kaynaklanmışlardır. Müminler ise nereden geldin sorusuna hep cevap olarak ilahi vahyin haber verdiği şekilde Allah'tan geldiklerini, yani evreni ve içindeki her şeyi olduğu gibi kendilerini de Allah'ın yarattığını bilirler, belirtirler. Bütün Müslümanlar Hazreti Adem'in Allah tarafından topraktan yaratıldığına, diğer bütün insanların da Hazreti Adem ve onun hanımı Hazreti Havva'dan çoğaldıklarına inanmak mecburiyetindedirler. Nisa suresi 1. ayeti. Ey insanlar, sizleri bir tek kişiden, yani Adem'den yaratan, ondan da eşini Havva'yı vücuda getirerek ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden ittika edin, sakının buyurulmaktadır. Peki bu güzel bir şekilde yaratılan insanın yaratılış gayesi nedir değerli dinleyenler? Maddecilere göre insan dünyaya gelir, her canlı gibi yer içer, bir takım ihtiyaçlarını yerine getirir ve sonra toprağa karışır gider. Yani İnsan yaşamak için yaşar. Basit dünyevi hedeflerin ötesinde bir yaratılış gayesi yoktur onlara göre. O, ot gibi yaşayıp gideceğini, sonra ot gibi kuruyup yok olacağını zanneder. İslam'a göre insanın yaratılış gayesi Allah belirlemektedir. Şöyle diyor Zariyat suresi 56. Ben insanları ve cinleri sadece bana ibadet, kulluk etsinler diye yarattım. Yine Mü'minin suresi 115. ayeti mealen, sizi boşuna yaratmadığımızı ve gerçekten bize döndürülmeyeceğimizi sandınız. Demek ki insan dünyaya geliş sebebi dünyadaki hayatını Allah'ın istediği gibi yaşamaktır. Evet. İnsan yalnız yeme içme, gezme tozma gibi gayeler için yaratılsaydı, insanın herhangi bir hayvandan farkı olmazdı. İnsan boş yere yaratılmamış ve başı boş da bırakılmamıştır. O bir görevi yerine getirmek için yeryüzüne gönderilmiştir. Kendisi gibi herhangi bir yaratığa kul, köle olmak için değil, yaratanını, Rabbini tanımak, ilahını tanımak, ona ibadet etmek, dünyada Allah'ın hükmünü hakim kılmak, buna karşı çıkan engelleyici güçleri, fitneyi bertaraf etmek suretiyle halifelik görevini yürütmek için yaratılmıştır insan. İnsan nefsi için değil, Allah'a ibadet etmek için, şu fani dünya için değil, ebedi hayat için yaratılmıştır. Allah'a ibadet için yaratılan insan bu kulluğunun karşılığını hem dünyada hem de ahirette alacaktır. Allah'ın emirlerine itaat, dünya ve ahiret mutluluğunun sebebidir. İnsanın yaratılış sebeplerinden biri en geniş anlamıyla yeryüzü yönetiminden sorumlu olmasıdır. Yani halife olmasının anlamı budur. O halde insan kendi toplumuna huzur ve adaleti hakim kılma görevinin yanı sıra yeryüzünde yaşayan diğer canlıların hayatlarını devam ettirmelerinden, yeryüzündeki bitki örtüsünden, çevreden ve benzeri şeylerden de sorumludur. Aslında bu görevi de Allah'a ibadet görevinin çerçevesi içinde görülmelidir. Çünkü namaz, oruç, zekat gibi şekli belirlenmiş, tayin edilmiş ibadetler, helal ve haram gibi konularda Allah'a karşı görevini yerine getiren insanın dünya hayatıyla ilgili çabaları da ibadet kapsamı içine girmektedir. Belirlenmiş ibadetlerinin yerine getirmeyen, ahlaki kurallara riayet etmeyen kimsenin dünyayı imar görevi yerine getirmesi ise kendisine manevi alanda herhangi bir değer kazandırmaz. Böylesi insanların hayvanlardan bir farkı yoktur. Çünkü hayvanlar da fesat çıkarmayıp yeryüzünün imarına bir ölçüde hizmet etmektedirler. Allah'ın emirlerini yerine getiren insan, kimsenin dünya hayatıyla ilgili çabalarının da ibadet olarak görülmesi, din-dünya ayrımı ve dine ait olan ve dünyaya ait olan gibi bir bölünmeyi de ortadan kaldırır. Laiklik demek olan böyle bir ayrım, insan şahsiyetinde parçalar, kişiliğinde bir takım bozukluklara sebep olur. Dünya hayatı, ahiret hayatının bir girişi, bir mukaddimesidir ve onunla sıkı sıkıya bağlıdır. Koparılamaz. Böyle bir bakış açısı dünya hayatını olması gereken konuma oturtmuş olur. Bu takdirde dünya hayatı aşağılık ve çirkef bir hayat değil, ahiret mutluluğunun kazanıldığı bir yerdir, kaçınılmaz bir aşamadır. İbadetler Allah'ın onlara ihtiyaç duymasından dolayı değil, bilakis fert ve toplumun olarak insanın kendisinin onlara ihtiyaç duymasından, yani bireylerin ve toplum olarak hayatın düzene girmesi için konulmuş görevlerdir bunlar. Mesela belirlenmiş ibadetlerin başında gelen namaz, bir düşünün, insanı kötülüklerden alıkoymasını sağlar, en azından bu hedefe yardımcı olur. Oruç yine nefsin terbiye edilmesi, insanın iradesinin güçlendirmesi, diğer aç insanların düşünülmesi, zekat toplumda ekonomik yapının düzenlenmesi, insandaki mal tutkusunun frenlenmesi, kontrol altına alınmasına bir araçtır. Kuşkusuz bu ibadetlerin daha çok dünyevi faydalar da vardır. Esas faydalar da ahiret mutluluğuna sebep olmalardır. Ama unutulmamalıdır ki nice faydaları olan tüm ibadetleri biz bu faydalarından dolayı değil, sadece Allah'ın emretmesinden dolayı onun rızası için yerine getirmekteyiz. Peki insan ölünce ne olacaktır değerli dinleyenler? İnsan Allah'tan gelmiştir ve Allah'a gitmektedir. Eceli geldiğinde her canlı gibi insan da ölüm denilen geçitten geçerek gayb alemine gider. Şu bir gerçektir ki ölmek asla yok olmak değildir. Ölüm insanı oluşturan asıl öge olan ruhun elbisesi durumunda olan geçici beden unsurundan bir müddet ayrılıp onu terk etmesidir. İnsanın fiziki yapısıyla ilgili faaliyetleri dursa bile ruh bakımından bağlı bulunduğu hususlarla hiçbir zaman ilgisi kesilmez. Yani maddi faaliyeti son bulur, ruhi değerlere bağlı hareketler ise aynen devam eder. Ruh aleminin özelliklerini anlamamız için Cenab-ı Hak uyku denilen olayla her gün maddi ve duygusal varlığımızdan ayrılıp rüya ile ruhani alemin özelliklerini seyretmemizi sağlamaktadır. Müslüman açısından ölüm korkulacak bir olay değil. Esas yurdumuz, baba ocağımız, mekanımız olan cennet yurduna, sonsuz aleme göçmek demektir. Yolcu zorluk ve yoklukların sona ermesi, dünya meşgalelerinin bitmesi, sıkıntılarının, streslerin bitmesi, ebedi mutluluk yurduna, sevdiğimiz her şeye kavuşmamız demektir. Bu yönüyle baktığımız zaman Müslüman ölümden korkmaz. Ama hayatlarını sadece dünyadan ibadet gören ya da bir yönüyle dünyayı cennetleştirmek yolunda giden insanlar ise ölümü asla istemezler. Ve dikkat ederseniz medyada değerli dinleyenler, ölüm gündeme getirilmek istenmez. Hep bastırılır, kapatılır, gözlerden, kulaklardan uzak tutulur. Halbuki insanlara ölüm hatırlatılmalı. Bu tuğyan eden, bu cebbar, bu zalim insanlara bir gün ölecekleri, yok olacakları, hesaba çekilecekleri anlatılmalı. Evet. Bir de değerli dinleyenler, insanların akide yönden ele alarak konuşmamızı toparlamaya çalışalım. Akide ve İslam yönden insanları gruplandırırken temel olarak iki grup insan karşımıza çıkıyor. Bir müminler, yani Müslümanlar, iki kafirler topluluğu. Akide ve temel eylem açısından insanları kısaca tanımlamaya çalışırsak, mümin demek inanmış anlamına gelen güvene, Allah'ın güvenine girmiş. Resulullah Allah'tan getirdiği dini İslam'ı kalple tasdik edip dille ikrar eden ve gereklerinde yaşamaya çalışan insanlara mümin diyoruz. Müslüman, teslim olmuş anlamına gelen Müslüman ise Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam Efendimizin Allah'tan getirdiği dine, yani İslam'a kalbiyle, lisanıyla ve bütün vücuduyla teslim olmuş kimsedir. Kalbi yönü, yani imanı, diğer insanlarca bilinmediğinden dolayı lisan ve vücut organlarla teslim olan kimse de Müslümandır. Fasık vardır bir de, itaatten çıkan, herhangi bir anlamda itaatsizlikte bulunan kimse demektir. Fasık Kur'an'da çok kafir ve münafık anlamında da kullanılır. Daha çok evet. Bazen Müslümanlar fısk işleyebilirler. Yani fasık, günahkar Müslümana da denilebiliyor. O halde fısk, küfür, nifak, şirk ve günah anlamına gelip geniş bir anlamı vardır fıskın. Bununla birlikte ıstılahta daha çok da açıktan günah işlemekten çekinmeyen günahkar Müslümanlara denilmesi de adet haline gelmiştir. Kafirler toplumuna gelince kafirleri de üç gruba ayırıyoruz değerli dinleyenler. Birincisi kafir, diğeri müşrik, bir başkası münafık. Kafir bildiğiniz gibi yalanlayan ve inkar eden anlamına gelir. İslam dininin tümünü veya bir parçasını inkar edip yalanlayan kimsedir. Müşrik ise ortak koşan anlamına gelir. Allah'ın zatında, isimlerine, sıfatlarına başka bir şeyi şirk koşan, yani ortak eden kimsedir. Bir başka ifadeyle Allah'ı kabullenmekle birlikte ona ait hakları başkasının kendisinde görmesi veya bu hakları başkasına vermesi şirk, bunu yapan kimseye de müşriktir. Münafık, gizli ve özellik olarak nifaka sahip olan kimseye denir. Kalbiyle İslam'a inanmadığı halde Müslümanların yanında Müslüman görünmek isteyen kimseye münafık denilir. Yani münafıklar müminlerin yanında mümin, müşriklerin yanında da müşrik görünen iki yüzlü riyakar insanlardır. İnsanın değer ve üstünlüğünden de biraz söz edersek değerli dinleyenler, Tin suresi 4. ve 5. ayetlerde biz insanı ahseni takvim üzere, yani en güzel şekilde yarattık, sonra onu aşağıların en aşağısı kıldık. Bu ayette geçen takvim kelimesi müfessirlerce değişik şekillerde yorumlanmış. Kimi suret ve duyu organlarının güzelliği, kimi boyunun doğruluğu ve ayakları üzerinde dik durması demiş. Kimi de ahseni takvim sözünü akıl, idrak ve temyiz, yani ayırma yeteneği diye zinetlenmiş olmak, süslenmiş olmak şeklinde belirtmiştir. Gençliğe, güç ve kuvvete şeklinde yorumlayanlar da olmuştur. Elmalı ise takvim kelimesini daha genel bir anlamda değerlendirmiş. İnsan için güzel olan her şeyi bu manaya dahil etmiştir. Ona göre insan doğarken bu kemale, olgunluğa sahip olarak değil, bir bu kıvama, bu olgunluğa, bu güzelliğe, yeteneği olmak anlamında ahsen-i takvimde yaratılmıştır. Aksi halde insanda hiçbir olumsuz özellik olmazdı. Halbuki öyle olmadığı, insanın bir takım kötülüklerle iç içe bulunduğu görülmektedir. Elmalı işte bu süfliliklerden kurtularak kemale, olgunluğa ermenin yolunu ruh güzelliğine ve temizliğine ulaşmakta görür. Kur'an'ın beyanına göre Asr suresi 2 ve 3. ayetler, insan hiç şüphesiz hüsran içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirine hakkı, gerçeği tavsiye edenler, sabırlı olmayı öğütleyenler bu hüsranın dışındadır. Kur'an ve onun tefsirlerinden anlıyoruz ki değerli dinleyenler, insanın yaratılışı Allah'a imanı gerektirmekle beraber küfre de müsaittir. Tabiatında meleğe yakın taraflar bulunduğu gibi şeytana yakın tarafları da vardır. İşte insan bu iyi özelliklerini geliştirmesi, ortaya çıkarması, kötü olan kabiliyetlerini de bastırması, terbiye etmesi, kontrol altına alması gerekmektedir. Değerli dinleyenler, görüldüğü gibi insan Kur'an'da esas alınmış bir konudur. Yani Kur'an bir bakıma insan için gönderilmiştir. İnsan için vardır ve insanın iki yönlü olduğunu bize bildirmiştir. İnsanın özelliği Allah'ın istediği gibi yaşayarak ona iman etmesi, Allah'ın halifesi olduğunu hiçbir zaman unutmaması, yeryüzünü imar etmesi, Allah'ın dinine göre düzen getirmesi ve adaletle hükmetmesidir. İşte günümüzde Müslümanlar bu yönlerini öne çıkararak topluma bu yönde iyi insan olma, yani iyi Müslüman olma özelliklerini göstermelidir ki diğer insanlar da böyle insanlıklarının farkına varsınlar. Sözlerimi En'am suresi 165. ayetin mealini okuyarak tamamlıyorum değerli dinleyenler. Allah odur ki sizi yeryüzünün halifeleri yaptı ve derecelerle kiminizi kiminizin üstüne çıkardı. Ve bu size verdiği şeyler de sizi imtihan etmek içindir. Muhakkak ki Rabbin cezalandırması çabuk olandır ve o gerçekten çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum değerli dinleyenler.